Ayrım 11. Dersim dile geldi. Celal Yıldız. Sayfa 101. Saygı ve güven duyduğu abisine sormuş küçük bacı. Abi, kanlı meydanda kalan annemlere ne olur, yakılır mı? Küçük kızı susturmak için abisi azarlar gibi sert bir ses tonuyla ne bileyim ne olur demiş. Fakat abinin de aklı kanlı meydandaki cesetlere ve ağır yaralılara takılıp kalmış. Acaba o anda yine kanlı meydanda neler olur diye düşüncelere dalmış. Hayal ile gerçek birbirine karışmış, sayıklar gibi kendi kendine konuşuyormuş. Ölenler acılardan kurtulur, yüzlerce cesedin içinde korkudan bayılanlar, acıdan bayılanlar tekrar ayılır. Uyanan insanlar kanlı ceset yığınlarının ortasında kaldığını anlar. Açılan gözler etrafına bakınır. Kurşunlardan kırılan kol ve bacakların hareket etmediğinin, kasların ve sinirlerin çalışmadığının farkına varır. Kızgın Ağustos güneşi beyinleri yakar, sinekler kanlı başlara konar, karıncalar yüzlerde gözlerde gezinir, gözlerin etrafındaki kanları emerler, bazı gözler olup biteni görür ama eller kollar hareket edemez. Kanlar içinde yaralı bir bebek, can çekişen annenin porsumuş kanlı memesinden süt emmeye çalışır. Annenin solan gözleri tutmayan kolları bebeğe yardım edemez. Henüz sağ canlı olan beyinler şiddetli acılardan dolayı zonklamaya başlar. Leş kartalı bir dalış yapar, minik bebeği kapıp havalanır. Hareketsiz ve sağ kalan anaların gözleri havada uçan bebeğe takılıp kalır. Bağırmak ister ses çıkmaz, leş kargaları vücutları gagalar. Çakallar, bozkurtlar vücutlardan etler koparır. Henüz bilinci yerinde olanların bakan gözleri her şeyin farkına varır. Ama korunmak için eller, kollar kımıldayamaz ve tüm bunlara sebep olan katiller ise kahraman diye anılır, madalyalar alır. Abinin aklı kanlı meydanda dolanırken küçük bacı abisine sormuş, ''Abi, babamız çok uzakta mı?'' Hayallere dalan abi soruyu tam duyamamış, bacısı aynı soruyu bir daha tekrarlamış. Bu sefer bacısının sorusunu duyan abi karmaşık düşünceler içinde ona, ''Tahminime göre babamız çok uzaktadır.'' Bu yaralı ve perişan halimizle belki 3-4 günde yanına varırız diye cevap vermiş. Babasını göreceğinden umutsuzmuş. Dağ taş boz elbiselilerle doluymuş. Her yan dürbünlerle gözetleniyormuş. İnsanlar aranıyor, insanlar vuruluyor. İnsanlar birer ürkek keklik, birer geyik gibi. Boz elbiseliler ise acımasız avcılarmış. Dagmar araya girdi. Nuh Nebi'den beri bu dünya çok tufan gördü. Bence Nuh Nebi'den beri insan değişmedi. İnsan dün de kıskançtı, gaddardı, acımasızdı, ikiyüzlüydü ve mağrurdu. Bugün de. Selvi devam etti. Babasının da öldüğüne, öksüz kaldıklarına inanıyormuş abisi. Ama bu düşüncesini bacısından gizlemiş. İki çocuk köylerine doğru yönelmişler. Yaralı minik bacı sol bacağını çekemiyor, acılardan kıvranıyormuş. Kuruyan kanlı gömlekler bedenlerine yapışmış, ağır kokular gelmeye başlamış. Sırtından yaralı olan abi kendi acısını unutmuş, minik bacısına cesaret ve umut veriyormuş. Sen cesur bir babanın kızısın, metanetli olmalısın. Dayanmak zorundayız, kurtulmak için yürümek zorundayız, babamıza ulaşmak zorundayız. Babam bize yağlı ballı ekmekler verir, karnımız doyar. Babamız yaralarımıza derman bulur, dertlerimize ortak olur. Yürümek umuttur, yürümek boz elbiselilerden kurtuluştur demiş. Dallara tutuna tutuna yürümüşler, sürüne sürüne yürümüşler. Ormandan çıkınca karşı yamaçta sürgün edilmeyen, içinde insan sesi gelen bir köy görünmüş. Abisi daha önceleri babasıyla birlikte aile dostlarının düğünlerine gittiği için bu çevre köyleri tanıyormuş. Bu sürgün edilmeyen Yusufanlıların köyü görününce bir kurtuluş umudu belirmiş. Köye ulaşınca günlerdir açlıktan kazınan midelerinin sıcak bir yemek göreceğini, yaralarının sarılacağını düşünmüşler. Bu umuttan dolayı gözler ışıldamış, köye doğru yönelmişler. Önlerindeki küçük tepeciği aşınca sürüsünü otlatan bir çobana rastlamışlar. Vücutları yaralı ve elbiseleri kanlı olan abiyle minik kıza yaklaşan ve perişan hallerini gören çoban bunların sürgün edilen köylerden olduğunu hemen anlamış. Emin olmak için önce dımılı diliyle konuşmuş, sonra da askerler kaçakları, yaralıları arıyor. Bizim köyün içi boz elbiselilerle dolu. Tekrar ormana saklanın. Ben sizi gördüğümü kimseye söylemem demiş. Umut kapısı yine kapanmış. Az önce gözlerde uyanan umut ışığı tekrar sönmüş ve sevinç tekrar korkuya dönüşmüş. İki kardeş geri dönüp tekrar meşe ormanının derinliklerine saklanmışlar. Güneş batana kadar ormanda köylerinin yönünü tayin etmek için şaşkın şaşkın dolanıp durmuşlar. Küçük kız acılardan ve açlıktan kıvranıyormuş. Konyalı Fatma, anam kafirler bile bu çocuklara yardım eder diye araya girdi. Selvi duymamazlıktan gelip devam etti. Hava kararınca askerler köylerden çekilmiş. İki öksüz tekrar çobanın köyüne gitmeyi denemiş. Halsiz fersiz sürüne sürüne bu köye yani Yusufan köyüne gizlice varmışlar dedi Selvi. Demin de dediğim gibi abisi 38'den önce babasıyla geldiği bu köyü tanıyormuş. Köyün girişindeki ilk evin tahta kapısını tıklatmışlar. Orta yaşlı bir kadın bunları evine almış. Çocukların perişan halini gören kadının yüreği parçalanmış. Yürekten bir of çekmiş. Of ki ne of. O an annelik duyguları üstün gelmiş. Süt damarları sızlamış. Kocasını uyandırmadan çocukların önüne biraz ekmekle çökelek indirmiş. Siz önce karnınızı doyurun. Yüzünüze kan, gözlerinize fer gelsin. Ben hemen temiz elbiseler hazırlar, yaralarınızı sararım deyip çocukları çimdirmek için kazanla su ısıtmaya başlamış. Tam o anda kadının kocası uykudan uyanmış, yaralı ve elbiseleri kan içinde olan çocukları görünce adam çılgına dönmüş. Hatun, hatun, Allah belanı versin hatun. Sen bizim ocağımızı kör etmek mi istiyorsun? Sen ocağımıza incir ağacı mı dikmek istiyorsun? Ey Allah'ın belası saf kadın, bunlar askerden kaçan demenanlıların çocuklarıdır. Askerler bunları eve aldığımızı duyarsa seni, beni, dört çocuğumuzu, bütün köyü kurşuna dizer. Son günlerde uçaktan atılan kağıtlarda yazılanları duymadın mı sen? Hem de bizim dımıl ki diliyle yazmışlar ki itiraz edilmesin. Anlamadık diye bahane bulunmasın. Her geçen gün şiddet daha da artıyor. Şiddet Dersim'de kol geziyor. Şiddet kurban arıyor. Daha dün üç kadını saklayan komşu köyü yerle bir etmediler mi demiş. Ve duvarda asılı olan av tüfeğini almış, namluyu çocukların üstüne çevirmiş. Tek yol bunları öldürmek. Bunlar zaten bu yaralarla askerin elinden kaçıp kurtulamazlar. En iyisi mi ben öldüreyim ki ailemize zarar gelmesin diye karısına kızarak konuşuyormuş. Çocuklar kanlı meydanda insanların vücutlarını parça parça eden namluları hatırlamışlar. Kara kara, iri iri, korku dolu dört göz namlunun ucuna dikilmiş. Öylece yerlerinde donup kalmışlar. Yufka yürekli anne çocukların üstüne kapanmış. Vıyy, Allah göstermesin, katil mi olacaksın? Ben katil kocayla aynı evde kalamam demiş. Herhalde sen tanımadın. Bunlar Civa Kayş'in torunlarıdır. Bu çocukların babası Yiğit Kemera kardeşleriyle beraber Laç Deresi'ndedir. Aylardır çarpışma oluyor. Hükümetin binlerce askeri ordusu bile Laç Deresi'ne giremedi. Sen de biliyorsun Laç Deresi leşle doldu. Laç Deresi leş deresine döndü. Kemer Ağa'nın köyümüzde de hayranları, sevenleri, sadık dostları var. Yerin kulağı var. Sen bu çocukları öldürürsen tüfeğin sesine uyananlar, cesetleri görenler olur. Birileri Kemer Ağa'ya haber ulaştırır. Kemer Ağa zaten son günlerde karısını ve birçok akrabasını Munzur kenarında, yani Harçık kolunda yitirdi. Binlerce insan öldürüldü, ölüleri yakıldı. Kemer ve kardeşleri şu anda ciğerlerine kurşun saplanmış yaralı bir aslan gibidirler. Öçlerini almak için öldürecek düşman arıyorlar. Çocuklarının bize sağ ulaştığını ve bizde öldürüldüğünü duyarsa, seni bu yaralı aslanların elinden kimse kurtaramaz, seni kimse koruyamaz. Aynı gece gelir ve seni parça parça ederler. Bütün hıncını senden çıkarırlar, tüm ailemizi öldürürler. Bu çocuklar gecenin karanlığında bize geldi. Evimiz köyün kenarında, çocuklarımız da daha uykuda. Gören kimse olmadı. Sende hiç akıl hizan yok mu? Biraz mantıklı düşün. Gel bunları bırakalım gitsinler. En doğru yol budur. Hem elini kana bulaştırıp katil olmazsın, hem de günahkar olmazsın. Hakkın huzuruna suçlu çıkmazsın. Biz bu çocukları hiç görmemiş gibi davranalım. Kimseye söylemeyelim. Bu olay aramızda sır kalsın. Hatun yalvarır gözlerle 20 yıllık kocasına bakmış. Benim için fark etmez. Ha şimdi ölmüşüm, ha birkaç gün sonra kameranın kurşunuyla. Sen önce beni vurmadan bu çocuklara dokunamazsın demiş. Adam bir namluya bakmış, bir kadına, bir de lokmaları boğazında kalan yerdeki dört korkulu göze bakmış. Aklı selim ve merhamet duygusu üstün gelmiş. Hatun, sen haklısın demiş. Yerde taş kesilen çocuklara dönmüş. Çocuklar kusuruma bakmayın, dersimde yiğitlik devri geçti. Dersim tarihinde ilk defa yenildi. Ölüm çevremizde kol geziyor. Ben sizin babanız, sizin amcalarınız gibi cesur değilim. Bizler gölgemizden bile korkar olduk. Hemen evi terk edin, ormanın içine gidin. Askerlere yakalanırsanız sakın bize geldiğinizi söylemeyin. Ben sizin canınızı bağışlıyorum, siz de bana acıyın. Aslanın yavrusu da aslan olur. Ben bu konuda size güveniyorum. Ben kahraman değilim, kimseye zarar vermeden yaşamak istiyorum. Karımı ve çocuklarımı çok seviyorum. Ölmek istemiyorum. Belki Bozatlı Hızır yardım eder, siz de kurtulursunuz. Belki bir gün babanıza da ulaşırsınız demiş. İki kardeşi dışarı çıkarıp onlara ormanın yolunu göstermiş. O arada oğlanın eline bir kuru ekmek ile biraz çökerek tutuşturmuş ana. İki küçüğün arkalarından bakarken yüreği burkulmuş. Savaşın kötü ve ağır şartlarından dolayı insanoğlunun bütün yönleri açığa çıkıyormuş. Hem korkak ve iğrenç yönü, hem de soylu, insancıl ve dürüst yönü. İki kardeş yine köye gitmeden önceki eski yerlerine uyur gezer gibi içinde dolandıkları ve baygın düşüp uyudukları gür ormana ulaşmışlar. Abinin tahminine göre sürekli köylerine doğru gidiyorlarmış. Geceleri acılar içinde pinekliyor, gündüzleri adım başı dinlene dinlene, sürüne sürüne ilerliyorlarmış. Ama korkudan ana yollara inemiyorlarmış. Yan yolları, patikaları, orman içindeki gizli yolları kullanmak zorundaymışlar. Bazen ormanın derinliklerinde yönlerini şaşırıyorlarmış. Tahminen 4-5 gün geçmiş, kirli elbiseler acı veren kanlı kurşun yaralarına yapışmış. Kirli ve kanlı elbiselerle, aç midelerle 4-5 gün ormanlar içinde dolaşmışlar, çıkış yolu aramışlar. Havalar sıcak olduğu için minik kızın bacağındaki kurşun yarası kurtlanmış. Abisi gündüzleri kürdan gibi ince çubuklarla yaranın içindeki beyaz kurtları tek tek temizliyormuş. Fakat karınca gözünden küçük milyonlarca yumurta aynı gün yine çoğalıyormuş. Aynı gece buğday tanesi kadar büyüyormuş. Başları kara olan bu yaratıklar her gün çoğalıp yaranın içini dolduruyormuş. Bunlar kımıl kımıl kımıldadıkça küçük kız acıdan çılgına dönüyormuş. İki kardeş kanlı meydandan buraya kadar günlerce aç yürüdükleri için bir deri bir kemik kalmış. Saç baş birbirine karışmış. Derileri iyice büzülmüş, gözler çukura düşmüş. Aç kalmış tazıya dönmüşler. Lime lime kirli kanlı elbiselerin üzerine bir de dağlardaki dikenli bıtıraklar yapışmış. Zavallı çocuklar çok perişan haldeymiş, köyleri de hala görünmüyormuş. Bu en kötü şartlarda mümkün olduğu kadar bacısını teskin etmeye çalışmış abi. Bu dayanılmaz açlığa, perişanlığa rağmen 10 yaşındaki abi ona kol kanat olmuş. Hem annelik, hem babalık, hem de abilik yapıyormuş. O çok metanetli davranıyormuş. Ama bu fedakarlıklar yeterli olmamış. Küçük kız zafiyet geçirmeye başlamış. Sinir nöbeti tutmuş gibi tepeden tırnağa tir tir titriyormuş. Açlıktan ölüyorum diye içli içli ağlamaya başlamış bacı. Hikayeyi anlatan Dersimli Selvi içli içli ağlamış. Derken depreşen duygularına hakim olamadı. Gözlerinden yaş damlaları döküldü. Bu durum kadınları hüzne boğdu. Dagmar Selvi'ye bir kağıt mendil uzattı. Minik kızın akıbetini merak eden bayanlar soru sormadılar. O an sessiz kalmayı yeğlediler. Salona hüzün ve sessizlik hakim oldu. O sessizlik anında kahvesinden birkaç yudum alan ve biraz sakinleşen Selvi yine kaldığı yerden devam etti. Minik kız abisine yalvarmaya başlamış. Abi, dizlerimde takat kalmadı, ben yürüyemem, benim kurtulmam imkansız. Ne olursun beni burada bırak. Sen tek başına hızlı hızlı gidersen babama daha çabuk ulaşırsın. Babamla gelir bacını kurtarırsın diyor ama acılardan hüngür hüngür ağlıyormuş. Aileden, anne babadan, eş dosttan uzak ve ıssız bir dağ başında bu iki kardeşin çektiği acılar ailenin iki ferdini, iki kardeşi iyice birbirine kenetlemiş. Benim nazlı bacım, benim talihsiz bacım, insan ciğerinden yüreğinden ayrı yaşayabilir mi? Kardeşinin yaralı bacısını bu kötü halde ölüme terk edip gidebilir mi? Anca beraber, kanca beraber, ben şimdi sana ballı meşe yaprakları ararım demiş abisi. Kara düşüncelere dalmış abisi. Zavallı bacım, boyuna beni bıraksan kaçan kurtulursun diyor. Kurtuluş hangi anlama geliyor ki? Kanlı meydanda kurşunlanan annemler, bebeler öldü. Biz kurtulduk mu sanki? Bu şartlarda yaşamaktansa ikimiz için ölüm bir kurtuluştur inan ki. Bu ne biçim yaşamdır? Bütün dersim Abdal Musa'nın gaddar cinleriyle dolmuş. Biz hangi dağa kaçalım? Bacım açlıktan ölüyor. Kuru bir buğday tanesi bile yok. Tüm uğursuzluklar birleşmiş, aynı anda tepemize çökmüş. Şimdi Mayıs ayında olsaydık en azından dağlarda yemek için pampos, gızer, kenker, ıçkın, bollik, gulurç olurdu. Yerdik, açlıktan kurtulurduk. Herhalde bizim için şu anda en iyi kurtuluş ölümdür diye mırıldanmış. Orman içinde günlerdir bazı meşe yapraklarının üzerine yapışan, kahverenginde ve toplu iğnenin başı kadar küçük, bal gibi tatlı damlacıkları arayıp buluyor, bu yaprağı getirip bacısına yalattırıyormuş abisi. Bu ballı yapraklar çok az olduğundan ormanda bulmak çok zormuş ve yaprakların kuş gözünden küçük ballı noktası mideyi etkilemiyor, açlığı gideremiyormuş. Bazıları da zehir gibi acı çıkıyormuş. Bu bölgedeki orman sadece çalılıklar ve meşe ağaçlıklarıyla kaplıymış. Aksilik bu ya, bulundukları dağın ormanlarında meyveli bir ağaç yokmuş. Derelerden şarıl şarıl akan temiz sular ise karın doyurmuyormuş. İki kardeş bazen koyu ormanlar arasından bakınca orman dışındaki askerlerin, omuzlarındaki silahların, süngülerin parıltılarını görüyormuş. Bu silahlılar Ankara'nın eşkıya, canavar veya haydut ilan ettikleri Dersimli insanları, kadınları, çocukları arıyormuş. İki kardeş kurşunlardan korunmak için çok dikkatli davranmak ve ormanın derinliklerinde saklanmak zorundaymış. O akşam küçük bacı yine sarı hastalığına tutulmuş gibi titreye titreye, yarı baygın aniden yere yıkılmış. Yarı uykuda sürekli annesini sayıklamış. Abisi zavallı bacısını çıldırdığını sanmış. Yorgunluktan, açlıktan bitkin düşen abi de bacısının yanına düşmüş. İkisi de oracıkta kabuslar içinde uyuyakalmışlar. Sabahın şafağında erkenden uyanan abi orman içinde yine sürekli ballı yaprak aramış. Yüzlerce yaprak bulmuş. Bacısı uyanınca ballı yapraklarını ona yalatmış. Bir kısmını da kendi yalamış. Köyümüze çok yaklaştık diye bacısını kandırıp umutlandırmış. Ballı yaprakların etkisiyle biraz canlanmış bacısı. Canlanınca eski evine, annesine ulaşma umudu artmış. Eve ulaşırsa yiyeceği mis kokulu tereyağlı yemekleri düşlemiş. Annesinin iyi de kokusunu, anne kokan vücudunu hatırlamış, sevinçten uçacak gibi olmuş. Aralıklı gelen nöbetlerden dolayı annesinin öldüğünü o an unutmuş küçük kız. Sabah güneşi doğmak üzereyken yavaş yavaş sürüklenip ormandan dışarı çıkmışlar. Burayı tanımış abisi. Burası kendi köyünün Harşiye yaylasıymış. Yani abisinin kızı kandırmak için söylediği yalanlar gerçeğe dönmüş. Korkulu gözlere ve sararmış yüzlere kurtuluş umudu, yaşam sevinci ve dizlere derman gelmiş. Önlerindeki ufacık bir sırtı daha aşınca karşılarında kendi köylerini görmüşler. Abisi bu yayladan babasının yanından Laç Deresi'ne giden yolu avucunun içi gibi biliyormuş. Uğradıkları son köyün faydası o yufka yürekli annenin verdiği çökelek ile bir ekmek olmuş. Ayrıca babasını ve köyünden bazı erkeklerin sağ olduklarını ve Laç Deresi'nde bulunduklarını da yine aynı köyde o iyi kalpli kadından öğrenmişler. Savaş yıllarında bir kuru ekmeğe paha biçilemezmiş. Bir kuru ekmek bir küp altından daha değerli sayılırmış. Çünkü altın veya para karın doyurmazmış. Şu anda bu iki kardeşin, bu iki canın yaşaması, belki de son köyde yufka yürekli bir ananın verdiği o tek kuru ekmek ile bir avuç çökelek sayesindeymiş. Köyün karşısındaki yamaçta taşların üstüne oturan iki kardeş umutlu yüzlerle köylerini seyretmişler. Köyün yıkılan evlerinin yakılan bazı duvarları siyah görünüyormuş. Hiçbir insan veya hayvan sesi duyulmuyormuş. Eskiden canlı, hareketli, hayat dolu olan bu güzel köy, şimdi ölüm sessizliğine gömülmüş, ortalıkta incin yokmuş. 10 metre ileride ve oturdukları yerin alt tarafında küçücük dereden tertemiz bir su akıyormuş. Sessizliği bozan tek şey bu derecikteki şarıl şarıl akan suyun sesiymiş. İki kardeş aşağı sıyrılıp suyun kenarındaki çimenlerin üstüne uzanarak başlarını suya doğru eğmişler. Ağızlarıyla küçücük gölcüklerden su içmeye başlamışlar. İki ağız dillerin yardımıyla suyu yudumlarken umut ışığı beliren 4 göz, küçük gölcükteki suyun küçücük dalgalarını incelerken bir köpek ulumaya başlamış. O anda iki kardeş aç midelerini suyla doldurmaya çalışıyorlarmış. Dillerini sudan çıkarmıyorlarmış. Köpek bir daha inler gibi ulamış. Köpeğin sahipsiz ve yalnız kaldığı iniltili ulumasından anlaşılıyormuş. Küçük kız su içerken annesini hatırlamış. Belki bu köpek de annesini arıyor demiş. Köpeğin inler gibi uluması oğlanda ürperti yaratmış. Bacı, bu ulumalar bize uğursuzluk getirir demiş. Ulumalar niçin uğursuzluk getirir abi diye sormuş bacısı. Ben ne bileyim, annemiz her köpek uluduğunda uğursuzluk geleceklerdi diye cevaplamış abisi. İki kardeş öylece yerde yüzü koyun yatık duruyor ve küçük gölcüklerin dalgalarına bakıyorlarmış. Sarı sarı bal arıları da durgun gölcüklerden su içiyorlarmış. O anda yerde uzanan iki kardeşin arka tarafından "Ülen, sakın kımıldamayın" diye sert ve tiz bir ses duyulmuş. Konuşmasından ve "Ülen" diye seslenmesinden batılı askerler olduğunu hemen anlamışlar. Boz elbiselilerin sesini duyan iki küçüğün ışıklı gözleri solmuş. İki kardeş yerde yatık halde ve yan taraftan arkaya sesin geldiği yöne bakmışlar. Arka tarafta silahlı askerleri görünce dünyaları tekrar kararmış. Askerin biri sert bir ses tonuyla "Ayağa kalkın" demiş. Ama korkudan dizlerde derman kalmamış. Çocuklar şoka girmişler. Yerde dona kalmışlar. Kulaklar "Kalkın" emrini bile duymamışlar. Abdal Musa'nın zalim çavuşu "Bunlara dikkat edin. Bunlar dağdaki canavarların, dağdaki haydutların yavrularıdır. Haydutun yavrusu da haydut olur" demiş. Olayları anlatan Selvi'yi uzun zamandır dikkatlice dinleyen Ankaralı Betül dayanamadı. Bu kadarı da fazla" dedi. Selvi'nin iki kara ve iri gözü Betül'ün üstüne dikildi. Üzgün ve sistemli bakıştaki ifadeler hala "buna inanmıyor musun" anlamına geliyordu. "Betül deli kadın, ard arda bu kadar aksiliğe, bu kadar uğursuzluğa insan dayanamaz. Bu kadar aksilik ve bu kadar acı fazla demek istedim." Konyalı Fatma, "Gı anam, bana fenalık geldi. Hiç dinlemesem daha iyi olur." Antepli Ayşe, "Kelle bacım, kalbim sıkışıyor." Alman Daglar, "Wenn ein Mach peh, dann immer peh." Uğursuzluk bir başladı mı hep devam eder. Yahudi adam, "Araya karışmayın da olayı anlatsın. Çocukların sonunu merak ediyorum. İki kardeş benim gibi kurtuldu mu yoksa öldüler mi? Bu çocukların yazgısı benim kötü yazgıma benziyor" dedi. Salona yine bir hüzün çöktü. Dersimli Selvi, "Ben size dün demedim mi, bu iki kardeşin başına gelenler acılı ve hüzünlü bir roman olur. Günlerce bitmez. Bak yine gece yarısı oldu. Yarın erken kalkıp fabrikaya gitmek zorundayız. Ayrıca şu anda sizin gözlerinizin mahmurlaştığını da görüyorum. Yani bu akşam sizde dinleyecek hal, ben de anlatacak takat kalmadı. Şu anda çok efkarlandık ve içime sıkıntı bastı. Hem çok uzun konuşmaktan dilim peltelenmeye başladı. En iyisi mi bu hikayeye hafta sonu devam edelim" diye bir öneride bulundu. Yahudi adam, "Askerler ne yaptı? Çocuklar sağ kaldı mı? Yarım saat daha devam edebiliriz" dedi. Selvi'den çocukların ne olacağını kısaca özetlemesini istedi bayanlar. "Bir acılı yaşam ya tam anlatılır ya hiç anlatılmaz" dedi Selvi. "Acıklı olaylar özetlenemez. Acıları özetleyip anlatanlar, acıları çekenlere, acılar içinde ölenlere, yani insanlığa saygısızlık yapmış olurlar. Ben bu saygısızlığı yapamam" diye direndi. Ağzından bir kelime çıkmadı, "Nuh" dedi, "peygamber" demedi. Alman usulü bir tavırla, "So meten, yalla yalla, haydi kızlar yalla yalla, ben yoruldum, sizi evimden kovuyorum" dedi Dagmar ve ayağa kalktı, dış kapıya doğru yürüdü. Misafirler arkadan Dagmar'ı seyrettiler. Mecburen oturanlar da ayağa kalkıp ev sahibini takip ettiler. Kapı arkasında Dagmar'a iyi geceler dileyip evlerine yöneldiler. 11. ayrımın sonu. Sayfa 111.